Ayrımaltı Sarayın Bozkurtları Sabahattin Önkibar sayfa 88. Kontur Gerilla Subayları. Askeri disiplin içinde faaliyet yapan komando kamplarında günlük nizamnameler bulunurdu ve bazılarında toplu olarak 5 vakit namaz kılınırdı. Ağır eğitimlerden gece tatbikatlarına kadar bu kamplar adeta özel bir orduyu inşa faaliyetiydi ki, yukarıda belirttik, eğitimi veren TSK'nın özel harpe yani kontrgerillaya mensup subaylardı. Sabahın 6'sından gecenin 22'sine kadar teorik ve pratik bilgilerle adeta gönüllü bir ordu kuruluyordu. Timler halinde tasnif edilen katılımcı gençlere silahlı eğitim verildiği o dönemin basınına geniş olarak malzeme oldu. Peki bütün bu faaliyetlerin yani komando kamplarının finansmanı nasıl mı karşılanıyordu? Öyle ya, 7000 genç günde sadece bir ekmek yese bu toplamda 7000 ekmek demekti. Komandolar sol azıtmaya karşı. Bu kampların komutanlarına ve MHP'nin lider kadrosuna sorsanız, yeme içme ihtiyacı mahalle bakkallarının yardımlarıyla karşılanıyordu. Doğu Almanya'dan yayın yapan Komünist Bizim Radyo ise finansman kaynağı olarak NATO'yu işaret ederken, bu kamplarda Hitler'in SS'leri misali militanlar yetiştirildiğini iddia ediyordu. MHP'nin 2 numarası Dündar Taşer komando kampları sorularına şu karşılığı veriyordu: Türkiye'deki sol azıtmanın karşısına bu gençlerle çıkacağız. Keza Hürriyet gazetesinden Cüneyt Arca Yüre'ye açıklama yapan Alparslan Türkeş, kamplarla alakalı olarak şunları söylüyordu: Komandoları destekliyorum çünkü onları biz kurduk ve eğittik. Bu kamplarda partimizin gençlik kolları sportif ve kültürel faaliyet yapıyor. Kendilerine judo ve karate öğretiliyor. Komünistler memleketi sahipsiz sanıp sokak hakimiyeti kurmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Komünistlerin anladığı dilden konuşacak gençlik yetiştiriyoruz. Gençlerimiz memleket vazifeleri için hazırlık yapıyor. SS veya kara gömlekliler. Hürriyet gazetesinin arşivinde mevcut olan bu beyanlar aslında her şeyi özetliyor. Nitekim bu kampların hemen sonrasında komandolar üniversitelerde kendini göstermeye yani eylem yapmaya başladı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi, İstanbul Orman ve Hukuk Fakülteleri ülkücüler tarafından ard arda işgal edildi. Bu eylemler sonrasında basında komandolar şehre indi, Hitler'in SS'leri, Mussolini'nin kara gömleklileri sahnede şeklinde başlıklar atıldı. Evet, saf ve tertemiz Anadolu çocukları olan milliyetçi ülkücü gençlerin nasıl ve niçin biçimlendirildiği ortaya çıktı. Fotoğraf netti, komünizme karşı milis bir kuvvet yaratılmak isteniyordu. Bu proje için milliyetçilik ideolojisi ile İslam inancı araçtı. Bu şekilde adeta laboratuvarda devşirilen bir gençlik, terör yapan sol örgütlerin karşısına çıkarılıyordu ki, bunun sonucunda 1970'lerde binlerce genç toprağa düştü. Komando kamplarını MIT ile kontrgerilla organize ediyordu ama perde gerisindeki patron NATO'ydu. Komünizmle mücadele dernekleriyle başlatılan adıma yeni ve önemli bir halka eklendi. Türk Gladyosu. MHP ya da ülkücü hareketteki fikir, makas değişikliğinde yani Türkçülükten Türk-İslam sentezine geçişte ayrıca dinsiz komünizm ile mücadelenin büyük payı var. NATO ve Türkiye'deki gladyosu Türkçülerin devrimcilerle birleşebileceği ihtimalini dikkate alarak MHP'nin ideolojisine İslam'ı monte etti ve bu şekilde dinsiz komünizme karşı barikat inşa etti. Alparslan Türkeş'in Nihat Çetinkaya'ya yukarıda aktardığımız cevabı bunu teyit ediyor. MİT Müsteşarı Fuat Doğu, SİHA Şefi Ruzi Nazar, Nazi işbirlikçisi Murat Bayrak ve MİT mensubu Enver Altaylı adeta bir zincirin halkalarıydı. Fuat Doğu Türkeş gibi 1950'lerde seçilip ABD'ye gönderilen Türk Milli İstihbaratı'nın yıldız ismidir. 1962-1964 ve 1966-1971 yılları arasında Türk istihbaratının başında bulunan Kor General Fuat Paşa, Ruzi Nazar ile Alparslan Türkeş'in çok yakınıydı. Dolayısıyla MHP'nin Türk İslam fikri kulvarına girmesinden komando kamplarına kadar her olayda vardı. Altaylı'nın Ülkücü Gazetesi ve MİT. Ruzi Nazar ise SSCB karşıtı Özbek asıllı ve Turancı üst düzey bir CIA görevlisi Alparslan Türkeş ile 1950'li yıllarda ABD'den tanışıyor. Türkiye'de 1959-1971 arası görev yaptı. Türkeş'e çok çok yakın ve onun ABD ile ilişkilerinde köprü bir isim. Keza Özbek asıllı Enver Altaylı yine Ruzi Nazar ve Türkeş'in tavsiyesiyle MİT'e giren, hukuk mezunu olan ve Talat Aydemir'in darbe teşebbüsünde ordudan atılan bir üsteğmen. 12 Eylül öncesinde yayımlanan Ülkücü gazete her günün baş yazarı ve genel yayın yönetmediği ki bunun anlamı bu gazetenin MİT tarafından yönetildiğidir. Murat Bayrak ise 1940'lı yılların başında Yugoslavya'da bir ilçenin belediye başkanıyken Almanlar bu ülkeye saldırınca Hitler'in SS'leriyle işbirliği yapan bir isim. Murat Bayrak'ın komando kampları. Almanya yenilince gizlice Türkiye'ye kaçan Murat Bayrak, Sefaköy'de sancak tül fabrikasını kurmuş ve pek çok ticari faaliyet yapmıştı. Fabrikasında çalışan sol işçilere karşı ülkücüleri kullanan Murat Bayrak'ın Ayvalık'taki geniş arazisinde ülkücülere ilk komando kamplarından birini açan isim olduğu biliniyor. Dahası komando kampları organizasyonunun para bağlamındaki önemli destekçilerinden biri yine Murat Bayrak'tı. İşte Alparslan Türkeş bu dörtlünün en yakın dostuydu ki Ruzi'nin 1960 ihtilalinde Türkeş'in hayatını kurtardığı bir başka iddiadır. Ruzi Nazar'ın 14'ler olayında devreye girip Cemal Madanoğlu'nu engellediği ve idam yerine sürgüne ikna ettiği yazılıp çizildi. 1970 ve 1980'lerin aksine 1990'larda Türkeş açıktan Atatürkçüydü ve ağzından birkaç kez Atatürk bu ülkeye iyi anlatılamadı ve onu savunmak Kenan Evren gibilere kaldı ifadesinin çıktığına tanığım. Türkeş vatanseverdi ama 12 Eylül darbesinde idamla yargılanmasına, uzun yıllar hapiste kalmasına ve yaşı ilerlemesine rağmen hiçbir zaman siyasetten çekilmeyi düşünmedi. Parayla ilişkisi iyiydi, parayı severdi. Bankalarda kamuoyuna açıklanan ve açıklanmayan pek çok hesabı vardı ki bunlar aslında şahsının değil MHP'nin parasıydı ve vefatı sonrasında çocukları tarafından MHP'ye iade edilip edilmediğini bilmiyorum. Gelelim hükme. Pek iyi tanıdığım Türkeş katıksız bir dava adamı mıydı? Dürüst olmam gerekirse gözü kapalı olarak %100 öyleydi diyemem. Büyük bir vatanseverdi. İnancı, ideali, ahlakı ve fikirleri vardı. Ama uğruna gözünü kırpmadan canını verecek bir davası var mıydı? Kuşkuluyum. Fikri Türkiye'deki pek çok politikacı gibi konjonktüre göre değişti ya da şekillendi. Döneme göre farklı duruş. Süleyman Demirel'i göz önüne getirin. 1960'lı yılların sonunda nurlu ufukların mücahidi, 12 Eylül darbesi sonrasında büyük demokrat, 1990'ların ikinci yarısında yani 28 Şubat sürecinde laikliğin sembolü ve TSK'nın yoldaşı oldu. Onun gibi Alparslan Türkeş'te şartlara ve zamana göre farklı duruşlar sergiledi. Türkeş bir dönem komitacı ve ihtilalci, bir dönem Türkçe ezancı, bir dönem Türkçü ve Turancı, bir dönem Türk-İslam sentezcisi, bir dönem darbe karşıtı demokrat ve bir dönem çoğulcu Atatürkçüydü. Sayıcı olan hangisi miydi? Hepsi ya da hiçbiri. Dedik ya iklime, şartlara göre şekillendi. Sabit ya da mürit fikirli değildi, koşullara göre değişti. Derviş değil komitacı. MHP'yi dükkanı gibi görürdü. Derinliği yani entelektüel tarafı sınırlıydı. Mistik tarafı hiç yoktu. Yani derviş değildi. Asker ve komitacılık tarafı ağır bastı. Sahtekar ve riyakar olmadı. Olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olurdu. Kürt kökenli yurttaşlarımızı gerçekten vücudumuzun bir uzvu gibi görür ve emperyalizmin onları kullandığını düşünürdü. Türkeş Kürtlere öyle baktığı içindir ki Ülkücü Hareket'in içinde Mehmet Acar, Samet Karakuş, Raif Çiçek, Faik İçmeli, Mehmet Ayaz ve Kazım Ayaydın gibi itibarı zirvede olan çok sayıda Kürt kökenli gençlik önderi yer alıyordu. Laik ve devletçiydi. Ülkesine bağlıydı ve ülkesi adına endişelenirdi. Yerine birini hazırlamayı düşünmedi, milliyetçilik ideolojisini metotlaştıramadı, milliyetçi bir burjuva ve aydın sınıfını yaratamadı. Halkçılıktan önce devletçiydi. Fikir olarak Türkçü ve laik tarafı ağır basar, İslami görüntüyü siyaseten verirdi. Demirel'i severdi. Ecevit'i son döneminde olgunlaşmış görürdü. Erbakan'a karşı hep ihtiyatlıydı. Solun bazı çevrelerinin iddia ettiği gibi siyasi cinayetlerin bizzat teşvikçisi olduğu kanaatinde değilim. 1987'de Vedat Dalokay'la yaptığım röportajda bu konuyu gündeme getirmiş ve Dalokay'dan şu karşılığı almıştım. Ecevit'e 1977 sorusu. MHP'li Gün Sazak Bey benim yakın arkadaşımdı. Bir gün bana geldi ve Türkeş Bey'in mesajını Ecevit'e iletmemi rica etti. Mesaj anarşiyi bitirmek ve sağ sol gerilimini düşürmek için şartsız olarak MHP'nin CHP ile koalisyon yapmaya hazır olduğuydu. Mesajı hemen Sayın Ecevit'e ilettim. Ancak Bülent Bey tereddüt etmeksizin hayır dedi. 1990'larda aynı konuyu Bülent Ecevit'e açarak MHP'nin 1977'deki koalisyon teklifine niye hayır dediğini sordum. Ecevit şu karşılığı verdi. Evet, öyle bir mesaj geldi. Getiren merhum Dalakay'dı. Hemen reddettim. Zira kabul etseydim CHP Gençlik Örgütü bana kazan kaldırırdı ve CHP bölünürdü. Onu göze alamadım. 1990'lardaki Türkeş adeta dersini almış bir fotoğraftaydı. MHP kurultayını Nazım Hikmet'in dizeleriyle açması bunun ispatıydı. F tipi çete misali pek çok dinci cemaat ya da örgüt ülkücüleri devşirmek için hedef kitle olarak gördü. Tarikatlar ve Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu cemaatlerin kafasını karıştırdığı bir ülkücü önderdi. 1993'te cemaatler ve Turgut Özal'ın kışkırtmasıyla Türkeş'le yollarını ayırdı. Yazıcıoğlu'nun partisi BBP'nin gençlik örgütü olan Alperen Ocakları ise Türkçülükten ziyade İslam'ı çağrıştıran bir yapıdır. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu ülkücü hareketin içinde İslamcı damardı ve bu özelliği 12 Eylül öncesinde mevcuttu. 1980 darbe öncesinde Milliyetçi Camiada iki dergi yayımdaydı. Birinin adı Hasret, diğeri Genç Arkadaş'tı. Hasret İslamcılığı ağır basan yayında ve başında Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Milliyetçiliği ağır basan Genç Arkadaşı ise Lütfü Şeyh Suvaroğlu çıkarıyordu. Bu dergilerin akabinde Nizam-ı Alem dergisi çıkarıldı ki onun tirajı bir ara 100 bini geçti. İslamcı sloganlar. Nizam-ı Alem Hasret dergisinin çok ötesinde marjinal İslamcıydı. Türk milliyetçiliği bu dergide örtülü olarak sorgulanıyordu. İslamcı sloganlar bu dergi sayesinde ülkücülere mal oldu. Kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganı Nizam-ı Alem dergisinin hediyesiydi. Aynı şekilde ülkücü gençler ölecek, İslam'ın güneşi sönmeyecek sloganı yine Hasret ve Nizam-ı Alem dergilerinin imalatıydı. Özellikle Nizam-ı Alem dergisinin palazlanması ülkücü camiayı karıştırdı. Pek çok dini cemaatin önderi bu dergide yazı yazıyordu. Mesela Menzilcilerin Adıyaman kolunun Şeyhi Erol burada yazardı. Cemaat şeyhleri MHP kapısında. Keza İskender Paşa cemaatinin önderi Profesör Esat Coşan'ın yazıları yayımlanıyordu. Aynı şekilde Fethullah ile Erenköy cemaati mensupları bu dergiye yazılar gönderiyordu. Risale-i Nurcu gruplarının yazarlarından Said-i Nursi'den pasajlara yer veriyordu. Dinci cemaatlerin yanı sıra diğer radikal İslamcı gruplar da zaman zaman dergide yer bulabiliyordu. Böyle olunca da Nizam-ı Alem dergisi abartısız siyasal İslam'ın sesi oldu. Bu dergi sayesinde cemaatler MHP ve ülkücü camiadan mürit devşirmeye başladı. İlaveten ülkücü gençlerin yaşam tarzları bile farklılaştı. İstanbul'da değil ama Ankara ve Anadolu'da ülkücülerin tarihinde ilk defa sabah namazı sonrası camilerde toplantılar yapılmaya başlandı. Türkeş bizim İslam diye bir davamız yok. Mesela imamı ülkücü olan Ankara'daki Maltepe Camii bu toplantılara o dönem uzun süre mekan oldu. Ülkücüler içinde infiale sebep olan Nizam-ı Alem dergisinin yayın çizgisi Türkçü-İslamcı ayrışmasını tetikleyen önemli bir kırılmaydı. Lakin siyasi cinayetlerin her gün en az 10 ülkücü ve devrimciyi toprağa düşürdüğü o günlerde bu fikri ayrılık somut bölünmeye gidecek zemini bulamadı. Eğer solla sokak mücadelesi verilmese ülkücüler 1980 öncesinde bölünecekti. 12 Eylül darbesi sonrası zindan yılları, tahliyeler ve 1987'de siyasi yasakların kalkmasıyla MÇP kuruldu ve ardından camia içinde İslamcı milliyetçi kavgası uç verdi. Alparslan Türkeş eksen kayması olarak gördüğü dinci savruluşa şu tepkiyi verdi. Bizim İslam diye bir davamız yoktur. Evet Müslümanız, İslam'ın içindeyiz ama davamız dine dayalı bir iktidar kurmak değildir. Muhsin Yazıcıoğlu Türkeş'in bu çıkışına şu karşılığı verdi. Yazıcıoğlu, bizim İslam diye bir davamız var. Hayır, bizim İslam diye bir davamız vardır. Kim bizim İslam diye bir davamız yoktur diyorsa o bizi temsil edemez. Bu şekilde Türkeş ile Yazıcıoğlu arasında köprüler atılmaya başlandı ki ileride bunun üzerinde duracağız. Nizam-ı Alem dergisi bağlamında bir anekdot. Derginin dinci yayınlarından rahatsız olan Alparslan Türkeş, dergiyi yayına hazırlayan ekibin tamamını partiye çağırıp onların ülkücü olup olmadığını anlamak adına tek tek odaya alıp şu soruyu sorar. Dokuz ışığı say bakalım. Birinci isim bilmiyorum, derve başını eğer. Türkeş onu yanında bekletip ikinciyi odaya aldırır ve aynı soruyu sorar. Aldığı karşılık Türkeş'i sadece gülümsetmez, aynı zamanda kızdırır. Zira şunları duymaktadır. Dokuz ışık bakın neymiş? Kırmızı ışık, yeşil ışık, sarı ışık, ay ışığı, güneş ışığı. Türkeş sözünü keser. Yeter, sus! Sıra gelir 100.000 tirajlı Sözde Ülkücü dergiyi çıkaran üçüncü isme. Lakin o da kemküm eder. Dördüncü dergici huzura alınır ve bilgiç bir edayla başlar dokuz ışığı saymaya. Hürriyet, cumhuriyet, vatan, millet, devlet, bayrak. Türkeş müdahale eder. Sallama ulan! Sonra alayına dönüp şunu söyler. Siz daha dokuz ışığı bilmiyorsunuz ama ülkücüler için dergi hazırlıyorsunuz öyle mi? Söyleyin siz kimin adamısınız? Sizi o dergiye kim yerleştirdi? Türkeş bizi bölmek istiyorlar. Ayaktakilerin ikisi efendim ülkücüyüz der ama Türkeş çıkın dışarı o dergi bir daha çıkmayacak der. O anlara Türkeş'le tanık olan Galip Erdem, efendim gördünüz her şey ortada der. Ve ertesi sabah MHP Genel İdare Kurulu toplanır. Tek gündem Nizam-ı Alem dergisinin kapatılmasıdır. Türkeş toplantıyı açar. Arkadaşlar hepimiz Müslümanız. Biliyorsunuz ben hacca bile gittim ve elimden geldiği kadar dinimi yaşıyorum. Ama bu dergi ülkücülerin arasına nifak sokmak, bizi ayrı bir kulvara çekmek için çıkarılıyor ve ardında başka maksatlar var. Kapatılması ülkücü hareket için olmak ya da olmamak gibidir. Oyunuza sunuyorum. Arvasi'den itiraz. Ahmet Arvasi ile Mehmet Doğan şu görüşü seslendirirler. Efendim haklısınız, bu dergiyle aramıza sızmak isteyenler var ama onlar bizi değil, biz onları kullanalım. Kapatmayalım dergiyi. Türkeş. Biz sahada komünistlerle vuruşuyoruz. Fikri mücadeleye iklim müsait değil. Biz böyle bir ortamda onları nasıl kullanacağız ve yanımıza çekeceğiz? Tersine onlar dini kullanıp gençlerimizi tek tek elimizden alır. Bu bir projedir ve bizi bölmeye matuftur. Kapatılmasını oynamaya sunuyorum. Sonuç, Arvasi ve Doğan dahil herkes kapatılması yönünde oy kullandı. Bazılarınıza MHP'deki bu oylama ilginç gelebilir. Lakin faşist diye sunulan Alparslan Türkeş her şeyi istişare edip oylatırdı. Öyle ki yakından biliyorum, ikinci eşi Seval Türkeş'le evlenirken iyi mi olur kötü mü olur diye parti kurmaylarının tamamından fikir almıştı. Türkeş ve istişare. Türkeş Bey bir yemekte bana bu özel durumu aktarınca şaşırmıştım. Türkeş şaşkınlığıma şu karşılığı vermişti. Siz gençler evlilikte istişareye farklı bakıyorsunuz ama evlilik çok kutsal bir müessese. Yanlış bir evlilik insana hayatı zehir eder. Bu itibarla her işte olduğu gibi evlilikte de yakın çevreyle istişare şarttır. Emin olun ben istişare ettiğim hiçbir konuda sıkıntıya düşmedim. MHP'de mazi kökleri yukarıda aktardığın gibi olan milliyetçi-İslamcı ayrışması fiili bağlamda 1990'lı yılların başında vücut buldu. Mamak cezaevi çıkışı sonrası uzun bir süre MCP ile MHP'ye katılmayan Muhsin Yazıcıoğlu ısrarlara dayanamayıp 1991 seçimlerinde MHP'nin Refah Partisi ile kurduğu ittifakla Sivas'tan aday oldu ve TBMM'ye girdi. Yazıcıoğlu'na söyledim. Girmesiyle her tavrında İslamcı yönünü belli etti. O süreçte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla birkaç kez yemek yedik. Türkeş'in laik politik duruş ve tavırlarından rahatsızdı. Ayrı bir hareketin inşasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve bunun için yurt satında peş peşe toplantılar yapıyordu. Ona ısrarla, Türkeş Bey'e Allah uzun ömür versin ama yaşlı, onun vefatını bekle ve Ali Yülala ile MHP'nin başına geç. Tersini yaparsan hareketi bölersin, ayrıca cemaatler seni zehirliyor. Lütfen onlardan uzak dur dedim ancak etkili olamadım. O dönemden gözlemim ve hükmüm Muhsin Bey'i dinci cemaatlerin gazladığıydı. MHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracak olursa %25 oy alacağına inandırmışlardı. 1991'in sonunda DYP-SHP koalisyonu kuruldu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 99.